Ayrım bir, siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Doğan Egmont Yayıncılık, 1. baskı Nisan 2008. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Bu kitap 363 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Eylül 2008. Okuyan Levent Filyoz. Arka kapak. Yakın tarihin labirentlerinde ezber bozan şaşırtıcı bir yolculuk. Ülkelerin geçmişiyle bugün arasındaki benzerlikler şaşırtıcıdır. 30 Mayıs 1876 askeri darbesiyle tahttan indirilen Abdülaziz'in başına gelenler ile Cumhuriyet döneminde ağır ekonomik kararlar alan hükümetlerin başına gelenler benzerdi. MHP'nin bugün başörtüsünden yana tavır almasında şaşırtıcı bir yan yoktu. Çünkü dönemin Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nde bundan 39 yıl önce Nihal Atsız ve Alparslan Türkeş ayrılığıyla birlikte büyük bir tarihsel dönüşüm yaşanmış, oy alabilmek için İslam motifinden yararlanma kararı verilmişti. Tarikatlar geçmişte ülkenin sosyoekonomik ve siyasi hayatında önemli bir rol oynadı. Ya bugün? Başka bir açıdan günümüz tarikatları. Dünün eli silahlı akıncı gençleri bugün ne yapıyor? AKP'lilerin eşleri neden ve nasıl örtündü? Osmanlı İstihbarat Örgütü'nü İngilizler neden ve nasıl kurdu? Dincilerin Mehmet Akif Ersoy ile ilgili yalanı artık son buluyor. Doğruyu bulmak zeka ve bilgi meselesinden çok kişilik ve ahlak sorunudur. İki gazeteciye ithaf edilmiştir. Hrant Dink ve Ufuk Güldevine. Giriş. Ayşe Denizdalan, Sadife Düdüş, Gülden Çiçek, Necla Özveren ve Sevgi Sesli. Bu isimleri tanıyor musunuz? Bu adları duyanınız var mı? Hiç sanmam. Tarih 29 Aralık 2005, yer Bursa, saat gece 2 suları. Tekstil fabrikasına çıkan yangında bu 5 işçi kadın fabrika kapısı üzerlerine kilitli olduğu için yaşamlarını kaybetti. Ayşe Denizdalan 15, Sadife Düdüş 16 yaşındaydı. 32 yaşındaki Sevgi Sesli 3 aylık hamileydi. Günde 16 saat çalışıyorlardı, hiçbirinin sigortası yoktu. Bursa'daki bu can yakıcı durum Türkiye'deki diğer fabrikalardan pek farksızdı. Türkiye'de tekstil sektöründe 3 milyon çalışan var. Bunun yarısı kadın işçi. İstatistik rakamlarıyla sizi boğmak istemiyorum. Ama şu can yakıcı durumu da bilmeniz gerekiyor. 18 yaşın altındaki 1 milyon çocuk işçi, sendikasız, sigortasız, kölelik koşullarında karın tokluğuna çalışıyor. Ve gerek Bursa'daki yangından canlarını kaybeden, gerekse Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde aynı koşullarda çalışan kadın emekçilerin büyük çoğunluğu başörtülü. Şimdi gelin bu sorunun üzerine cesaretle gidelim. Neden türbanlı emekçi kadınların sorununu değil de üniversitedeki türban meselesini sürekli konuşup tartışıyoruz? Üniversitelerde ilk türban meselesini Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın halası Hatice Babacan'ın Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 1967 yılında gündeme getirdiğini biliyoruz. Peki Bursa'da can veren başörtülü 5 emekçi kadını neden bilmiyoruz, tanımıyoruz? Türkiye'de türban neden hep üniversiteyle özdeş tartışılıyor? Geliniz şimdi meselenin daha acı yanını konuşalım. Üniversitelerde türban serbest oldu. Herkes merakla bekliyor şimdi ne olacak. Deniliyor ki mahalle baskısı gibi üniversitelerde türban baskısı olacak. Özellikle Anadolu'daki üniversitelerde tüm kız öğrencilere örtünme baskısı gelecek. Bu olabilir mi? Evet, olur. Bitmedi, meselenin bir başka yönü daha var. Türbanlı kızlarımız üniversitelere girince ne olacak? Söyleyeyim, çok iyi okuyacak, çok başarılı olacak ve okullarını hep dereceyle bitirecekler. Peki sonra ne olacak? Ne olacak biliyor musunuz? Evlendirilip eve kapatılacaklar. Bunu da nereden çıkardın demeyin. Gelin Türkiye'yi yöneten birkaç politikacının kızlarına bakalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün kızı Kübra, Bilkent Üniversitesi'ni bitirir bitirmez evlendirildi. Çalışacak mı? Hayır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra, ABD'de Indiana Üniversitesi'nde okudu. Çalışıyor mu? Hayır. Başbakanın diğer kızı Sümeyye çalışıyor mu? Hayır. Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın kızları Elif Bilkent Üniversitesi'ni bitirdi. Zeynep ise ODTÜ'yü. Çalışıyorlar mı? Hayır, evlendiler, çocuk yaptılar. Enerji Bakanı Hilmi Güler'in kızı Ayşe Şeyma da Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünü bitirir bitirmez Bakan Osman Pepe'nin oğlu İsmail ile evlendirildi. Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, Bilkent Üniversitesi'ni bitiren kızı İclal'i hemen evlendirdi. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın kızı Büşra. Listeyi uzatmaya gerek var mı? Çok merak ediyorsanız daha yaşları küçük olan Büşra Şahin, Zişan Güler, Büşra Çelik'i medyadan takip ediniz. Onlar da ablaları gibi üniversiteyi çok iyi dereceyle bitirecekler ve sonra hemen evlendirilecekler. Niye? Neden bu pırıltılı kızlarımız evlere hapsediliyor? Niye kimsenin sesi çıkmıyor bu duruma? Özgürlük, demokrasi, insan hakları sözcüleri nerede? Kızlarının başına gelenlerin benzerini annelerinin yaşamadığını mı sanıyorsunuz? AKP'nin tesettüre girme hikayeleri. AKP'lileri neşleri ne zaman nasıl örtündü? Aile, mahalle, koca baskısı gördüler mi? Mesleklerini bırakıp ev kadını olmaya mecbur mu edildiler? Hepsi aynı sosyal sınıftan mı geliyor? İşte onların isim isim örtünme hikayeleri. Hayrun Nisa Gül. Abdullah Gül'ün annesi Adviye Hanım gelini olmasını istediği Hayrun Nisa'yı Kayseri'de bir akraba düğününde gördü. Hayrun Nisa 14 yaşındaydı. İstanbul'da Çemberli Taş Ortaokulu'nu yeni bitirmişti. Takdirname almıştı, liseye başlayacaktı. Abdullah Gül 29 yaşındaydı. Sakarya Üniversitesi'nde asistandı. Gül ailesi Özyurt ailesine görücüye gidip Hayrun Nisa'yı istedi. Aileler anlaştı ama ortada bir sorun vardı. Medeni Kanun 14 yaşında bir kızın evlenmesine izin vermiyordu. Hayrun Nisa'nın 15'ini doldurması beklenecekti. 18 Ağustos 1980, o gün Hayrun Nisa'nın yaş günüydü. O gün yasal engel kalktı. O gün 30 yaşındaki Abdullah Gül ile 15 yaşındaki Hayrun Nisa Özyurt evlendi. Ve o güne kadar başı açık olan Hayrun Nisa işte o gün evlendiği gün tesettüre girdi. Okuldan ayrıldı. Artık ev kadınıydı. Emine Erdoğan. Emine Gülbaran 15 yaşında intihar etmeyi düşündü. Yıl 1970'ti. Mithatpaşa Akşam Sanat Okulu'nun öğrencisiydi. Romantik bir kişiliği vardı. Cep romanları okuyor, artistlerin kartpostallarını biriktiriyordu. Emel Sayın ve Ajda Pekkan'ı beğeniyordu. Bir de sinemaya gitmeyi. Ziya amcalarının eski Amerikan otomobilinde ilk kez direksiyona geçti. Otomobil kullanmak istiyordu. Giyinmeyi çok seviyordu. Dikiş dergisi Burda'nın patronlarından kalıp çıkarıp kendine elbiseler dikiyordu. İlk diktiği giysi ise çift taraflı bir pelerin oldu. Bir tarafı uçuk bir eflatun, diğer tarafı uçuk griydi. Ağabeyi Hüseyin Gülbaran kendisinden bir yaş büyüktü. Kız kardeşi Emine'ye artık örtünmesi gerektiğini söyledi. Emine Erdoğan yıllar sonra Nasıl Örtündüler kitabının yazarı Gülay Atasoy'a o günü anlattı. Ağabeyim bana örtünmem gerektiğini söylediği zaman intihar etmeyi bile düşünmüştüm. Nasıl olur da örtünürdüm? Çevremde bir tane örneği yoktu. Köy gibi bir yerde olsam neyse, orada dikkati çekmezdim. Ama burada İstanbul'da olamazdı. Bu karışık duygular içindeyken bir vesileyle Şule Yüksel Şenler'le tanıştım. Bu tanışma beni çok etkiledi. Böylelikle bir Müslüman hanımın hem modern hem kültürlü hem de örtülü olabileceğini gördüm. Emine Gülbaran 15 yaşında örtündü. Okuldan ayrıldı. Münevver Arınç. Yıl 1978. Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulu giyim bölümünden 5 üzerinden 4,5'la mezun oldu. Okulun en başarılı öğrencisiydi. Münevver Tay üniversite yıllarında modern giyimiyle dikkat çeken biriydi. Bir de yardımseverliğiyle tanınıyordu. Kırşehir Kaman'da öğretmenlik yapmaya başladı. Manisa MSP İl Başkanı Avukat Bülent Arınç, hemşerisi Münevver öğretmeni partisinin önde gelen isimlerinden İsmail Tay'dan istedi. Münevver Tay öğretmenliği seviyordu. Evlenmeyi şimdilik düşünmüyordu. Ancak babasının ısrarına fazla karşı koyamadı ve evlendi. Damat Bülent Arınç 31, Münevver Tay ise 22 yaşındaydı. Öğretmen Münevver Tay evlenince ev hanımı oldu. Tesettüre girdi, öğretmenliği bıraktı. Çok sevdiği öğretmenliği ancak bir yıl yapabilmişti. Ahsen Unakıtan. Edirneliydi ailesi, merkeze bağlı Musa Beyliği köyünden, orta halli Eral ailesinin kızıydı. Mandolin ve piyano çalmayı küçük yaşta öğrendi, tenis oynamayı seviyordu. Öğrenim hayatında hep başarılıydı. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi, avukatlık yapmaya başladı. Solcuydu. 1971 yılında Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı olarak çalışan Kemal Unakıtan'la evlendi. Edirne'den çocukluk arkadaşıydılar. Bir gün yolda gördüğü bir işportacıdan eşarpı aldı. Örtündü. Avukatlığı bıraktı. Ev hanımı oldu. Eşi bakan olunca örtünme modelini değiştirdi. Türbanı kulaklarının arkasından bağlayarak kendi tarzını yarattı. Türban Eral ailesini böldü. Bugün Eral ailesinin çoğu hala solcu. Mehtap Güler. CHP Muğla milletvekili Hasan Fehmi İlter'in kızıydı. Annesi Sevilay İlter ressamdı. DSP'li eski Dışişleri Bakanı Sina Şükrü Gürel'le kuzendiler. Hilmi Güler ODTÜ'den metalürji mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitede yüksek lisans doktora yaptı. TAŞ, TUSAŞ, MKEK, Etibank, İGDAŞ kurumlarında üst düzey görevler aldı. 33 yaşındaydı. Mehtap İlter'le tanıştı, birbirlerine aşık oldular. Flört ederek 1981 yılında evlendiler. Babası Hasan Fehmi İlter bu mutlu olaya şahit olamadı. Çünkü 3 yıl önce vefat etmişti. Mehtap Güler evlenince örtündü. Çalışmayı bıraktı, ev hanımı oldu. Gülten Çiçek. Ailesi Yozgatlıydı. Yozgat ile Yerköy arasındaki Saray ilçesinde öğretmenlik yapıyordu. Cemil Çiçek ise Yozgat'ta avukattı. Görücü usulüyle evlendiler. Gülten Hanım'ın öğretmenliği sadece 5 yıl sürdü. Örtündü, ev hanımı oldu. Semiha Yıldırım. O da öğretmendi. Eşi Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Erzincan Refahiye ilçesi Kayıköy'ünden akrabasıydı. Görücü usulüyle evlendiler. Evlenince o da öğretmenliği bıraktı. Örtündü, ev hanımı oldu. Fatma Şeyda Akdağ. Fatma Şeyda, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2. sınıf öğrencisiydi. Babası subaydı, başı açıktı. Nesrin Akdağ, müstakbel gelinini Erzurum'da bir toplantıda görüp beğendi. Oğlu Recep Akdağ, Erzurum Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş, üniversitede kariyer yapmıştı, bekardı. Akdağ ailesi Ordu'ya gidip Fatma Şeyda Hanım'ı ailesinden istedi. Evlendiler, Fatma Akdağ okulu yarım bıraktı. Tesettüre girdi, ev hanımı oldu. Saniye Şahin. Mehmet Ali Şahin ile Saniye Şahin teyze çocuklarıydı. Mehmet Ali Şahin, Başbakan Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden okul arkadaşıydı. Memleketi Karabük Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde 1,5 yıl imamlık yaptı. Teyzesinin kızı Saniye ile evlendi. Bu akraba evliliğinden midir bilinmez, oğulları Fatih Şahin zihinsel engelli doğdu. Mehmet Ali Şahin sonra İstanbul Hukuk Fakültesini bitirme başarısını gösterdi. Sonra siyasetin merdivenlerini hızla tırmandı. En büyük destekçisi ise eşi, ev hanımı Saniye Şahin'di. Meserret Ekren, yıl 1976. Eczacılık Fakültesinden o yıl mezun oldu. Aynı yıl Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Fakültesinden mezun olan Nazım Erken'le evlendi. Örtündü, mesleğini yapmadı, ev hanımı oldu. Zeynep Babacan. Hacettepe Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisiydi. İleride eşi olacak Ali Babacan'ın 3 kız kardeşi Betül, Tuğba ve Merve ile yakın arkadaştı. Ali Babacan öğrenimini tamamlayıp ABD'den döndü. Babası Hilmi Babacan oğlu Ali'nin evliliğini şöyle anlattı. Amerika'dan dönünce Ali'nin kız kardeşleri kendi arkadaşlarının arasından birisini belirledi. Ve ağabeyciğim şu kız, yani Zeynep Yurter, senin için uygundur dediler. Biz de Allah'ın emriyle istedik. İstediğimiz günde kabul edildi. Kız kardeşleri Ali'nin kendi karakterini ve nasıl birini istediğini bildikleri için mevcutların içinde sana bu uygun dediler. Biz de görücü usulüyle gittik, baktık ve beğendik. Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne taşıyacağı söylenen genç Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın evliliği görücü usulüyle böyle gerçekleşti. Evlenmesiyle birlikte Zeynep Yurter örtündü, ev hanımı oldu. Uzatmayayım. Hayati Yazıcı'nın eşi Selma, Hüseyin Çelik'in eşi Şahsenem, Mehdi Eker'in eşi Yasemin, Faruk Çelik'in eşi Beyhan. Liste uzayıp gidiyor. Sonuç? Türbanlı kızlar üniversiteye gitsin, aydınlansın, toplumsal hayat içinde yerlerini alsınlar gibi hayatın gerçekleriyle uyuşmayan romantik sözleri bir yana bırakalım. Değerlendirmelerimizi bilgiye dayalı yapalım. Türbanlı kızlarımız üniversiteyi bitirince çalıştırılmıyor, tekrar eve kapatılıyor. Türkiye'de ilk türban eylemini yapan Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın halası Hatice Babacan çalıştı mı hiç? Hayır. Görmüyor musunuz, bir aldatmaca yok mu bu oyunun içinde? Hiç öyle kamusal alanda çalıştırılmıyor gibi meseleyi çarpıtacak tartışmalara girmeyiniz. Türkiye'de özel sektörde iş mi yok? Baksanıza, yoksul başörtülüler karın tokluğuna çalışıyor. Meselenin özü ne biliyor musunuz? Mesele sınıfsal. Chanel, Hermes, Prada, Gucci, Christian Dior markalı çanta taşıyıp Christian Louboutin, Pacciotti, Sergio Rossi'den ayakkabı giyen başörtülü kadınların hiçbiri çalışmamaktadır. Ve ne yazık ki türbana bakışta körlük, sığlık vardır. Başörtülü kızlarımızın toplumsal hayat içinde olmasını mı istiyorsunuz? Güzel, o halde kaldırın başınızı. Onlar zaten hayatın içinde, 3 kuruş parayla tekstil fabrikalarında sömürülüyor, can veriyor. Türbanlı kadınların giydiği, kullandığı Donna Karan, Marks & Spencer, H&M, Next, Zara, River Island, Abercrombie & Fitch, Liz Claiborne, Banana Republic, Gap, Max, Dim, Lindex, Woolrich ve Old Navy, Reebok, Esprit, Benetton ve Tommy Hilfiger, Pierre Cardin, US Polo ve Cacharel, Topshop, Laura Ashley, Walt Disney, Puma, Debenhams, Wetter, Armand, Thierry, LVMH, Benetton, Stefanel gibi dünya markalarını kötü koşullarda üretenler bizim başörtülü gencecik kızlarımız. Peki bu başörtülü kızlarımızı sömüren kim? 5 vakit namazını kılan hacı, iş adamı, yani yeşil sermaye. Sektördeki kadın işçilerin başta gelen sorunları arasında sigortasız, kayıt dışı çalışma, bitirici çalışma saatleri, düşük ücretler, ücretlerin ödenmemesi, hiçbir iş güvencesinin bulunmaması, aşağılama ve dayağın olağanlaşması ve kadın işçilere yönelik cinsel taciz yer alıyor. Köle şartlarında çalışan başörtülü kızlarımız için kimse ne kalem oynatıyor ne de meclisi harekete geçiriyor. Varsa yoksa üniversitelerde türbanın serbest bırakılması. Sizce burada büyük bir oyun yok mu? Üstelik tarihsel gerçekler gün gibi ortadayken. Bilimin olmadığı yerde kime ne anlatabilirsiniz ki? Başörtüsünün İslam'dan çok önce olduğunu kaç kişi biliyor? 1. ayrımın sonu, sayfa 20.